Ayrım 30, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 249. Ananı da al git politikası. AKP'li pilot Mehdi hala Cumhuriyet tarihinde ilk kez tarım kanunu çıkarmakla övünüyor. 18 Nisan 2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun Tarım Politikalarının İlkeleri bölümünde yer alan uluslararası taahhütlere uyum ilkesinden hiç bahsetmiyor. Bu yasanın amacının tarım sektörünün çıkarlarına, üreticinin çıkarlarına, ulusal ekonominin çıkarlarına değil, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü'nün çıkarlarına uymayı hedeflediğini saklıyor. Yasada yer alan piyasa mekanizmasını bozmayacak ne demek? İlk kez çıkarılan yasalarla toprakların birleştirilmesi, depolama, tarım sigortası vesaire hepsi küresel şirketlerin talepleriydi. Batı en çok hangi yatırımlara destek verdi? Soğuk hava deposu, bitkisel hayvansal süt işleme, paketleme, gübre işleme tesisi ve benzeri yatırımlarına hibelerde bulundu. 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması sonucu İngilizlerin ve ardından diğer Avrupa ülkelerinin Osmanlı'dan talepleri de büyük toprak alma, kiralama, demiryolu, sigorta, hukuki zırh gibi imtiyazlar değil miydi? Emperyalizmin stratejisi değişmiyor, oyun içinde oyun var. Örneğin Türkiye'de organik sözü moda oldu. Tarım ürünlerinin organikliği nasıl ve neye dayanılarak belgeleniyor ayrı bir konu. AKP 3 Aralık 2004 tarihinde 5262 sayılı organik tarım yasasını çıkardı. Nedir bu yasanın kapsamı? Organik tarım sertifikası verme yetkisi devlette değil, kuşkusuz para karşılığı şirketlerde olacaktı. Tarım Bakanlığı'nın 81 ilde il tarım müdürlüğü var, bütün ilçelerde ilçe tarım müdürlüğü var, 10 binin üzerinde tarım uzmanı var ve yetki belgesini özel şirketler veriyor. Niye? Organik tarım yapan üretici sayısı 2002 yılında 12.428 iken 2016 yılında bu sayı 67.878'e çıktı. Organik ürün sertifika fiyatı 1.000-1.500 euro arasında ve bu parayı her yıl sertifikayı yenilerken yine ödemeniz gerekiyor. Pestisit testi gibi kontrollerin fiyatı 350 TL civarında tutuyor. Para tuzakları. AKP'nin oy deposu ölüyor. Bu topraklara bağlı samimi politikacı yok mu? Olmaz olur mu? Tarih 15 Aralık 2004. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Niğde CHP milletvekili Orhan Eraslan kürsüde gözyaşlarını zor tutarak konuştu. Niğde'den, Gölcük'ten, Konaklı'dan, Edikli'den, Alay'dan, Hasaköy'den, Bağlama'dan, Ağacaşar'dan üreticiler elektrik borcunu ödeyemeyeceğiz, ne olacak diye beni arıyorlar. Alarm veriyor arkadaşlar, Anadolu alarm veriyor. Tüccarınız batarsa tüccar bulursunuz, sanayiciniz batarsa başka bir sanayici bulursunuz, çiftçiniz batarsa çiftçi bulamazsınız, depoya neyi koyacaksınız? Bakın Nevşehir çiftçisinin 114 trilyon, Niğde çiftçisinin 37 trilyon, sadece tarımsal sulamadan dolayı elektrik borcu var. Şimdi canım sen de ödesin adamlar ne yapalım diyebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, patates 100 bin liranın altında, üretim girdileri arttı, patates fiyatı 3 yıldır çakılı hatta geriledi. Ne yapalım? Patates ekmesin diyorsunuz. Peki ekmesin, buğday eksin. Buğday ektiğinde ne olacak değerli arkadaşlarım? Buğday geçen yıl 320 bin liraydı. Bu yıl 280 bin lira oldu. Gübre fiyatı arttı, elektrik fiyatı arttı, sulama maliyeti arttı, ilaç fiyatı arttı. Geçen yıl 95 bin lira olan elektrik bugün 152 bin 500 lira. Bir öğreni verin, artmadı zannediyorsunuz, bir öğreni verin. Dünyada elektriğin durumu nasıl, bir değini verelim. Değerli arkadaşlarım, bizde tarımsal sulamada kullanılan elektriğin kilowatt saati 10 sent, Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 sent, bizim çiftçimiz eker 50-60 dekar, Amerikan çiftçisi eker 20 bin dekar. Arkadaşlar biz 10 sent üzerinden elektrik parası topluyoruz çiftçimizden. Öbürü 4 sent üzerinden topluyor. Ne ekecekler? Pancar zaten kotaya tabi. Zaten kotaya tabi pancarı ektirmiyorsunuz. Burası İç Anadolu, ne ekecek? Narenciye mi dikecek? Narenciye dikenler ne oluyor? Mersin'de mandalina 100 bin lira ile 50 bin lira arasında dalında kaldı. Toplayanın yevmiyesi çıkmıyor. Mersin çiftçisinin aklı çıkıyor. Yağmur yağarsa kabarır mandalina diye. O daha perişan. O da refah içerisinde değil. İtiraz ederse Erdoğan ananı da al git diyor. Şimdi oturmuşuz depoculuk kanununu görüşüyoruz. Arkadaşlar depo şarttır. Tarımsal depolar gereklidir. Gereksizdir demiyoruz. Ama içine ne koyacaksınız? Hangi çiftçiye ürettireceksiniz? Onu bana bir söyleyin hele. Şurası gerçek ki AKP Türk üreticisi için yasalar, mevzuatlar filan çıkarmadı. Küresel şirketler ne istediyse onu yaptı sadece. Tarih 14 Haziran 2005. AKP 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çıkardı. Hiç aklına gelmedi. Türkiye'de çalışanların %44.8'i herhangi bir sosyal güvenlikten yoksun. Bu oran tarım sektöründe ise %86.7. Tarım sigortası çıkarılmasının amacı belliydi. Diyor ki yeter ki bize gel, her türlü desteği veririz. Niye gelmesinler? Zengin ülkeler ve küresel şirketleri 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan türden bir sömürgecilik anlayışıyla Türkiye gibi ülkeleri talan ettiler. Özal'dan Erdoğan'a ucuz ithal ürünlerin kısa vadede ülke çıkarına fayda sağlayacağı düşünülerek destekleme politikalarına son verme, azaltma gibi uygulamalar Türkiye'yi eko-emperyalizme teslim etti. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü dayatmalarına boyun eğip köylüyü, üreticiyi yok ettiler. Ya tarım işçisinin sigortası? Hiçbir güvenceleri yoktu. Ve hep öldüler. Çoğu zaman bültenlerde haber bile olmadılar. Tarih 7 Şubat 2007 Ceylanpınar saat 5.30. Hulfa Ayberk 11 yaşındaydı. Anut Ete 12 yaşındaydı. Anneleri, yengeleri Hacer Hatun ve Zehra Kaya, Fidan Elma, Emine Ete, Naile Çorak, Fatma Merç. O sabah 41 kadın ve kız çocuğu süt sağım işinde çalışmak üzere bir kamyon kasasına dolduruldu. Kamyon kasasına dolduruldular çünkü kamyonun günlüğü 36 lira, minibüsün ise 45 liraydı. Hava yağmurluydu. Bu nedenle kamyonda az işçi vardı. Ortalama 70-80 kişi oluyorlardı. Diğer yandan seviniyordu kamyondakiler çünkü günde bir ton süt sağabilirlerse toplam 140 lira elde edeceklerdi ki bu da kişi başına günlük 3,5 lira yevmiye demekti. O gün hiç süt sağamadılar. Kamyon çırpı deresine yuvarlandı. Buz gibi suda iki çocuk ve 7 kadın can verdi. Kadınlardan 3'ü hamileydi. Cesetleri 4 gün sonra bulundu. Suçu kazada ölen şoföre attılar. Tarih 7 Ağustos 2007 Kahta saat 4.15. 14 kişilik minibüste 24 kişiydiler. İstikamet Giresun'du. Fındık toplayacaklardı. Yevmiyeleri 22,5 liraydı. Nafiye 14 yaşındaydı. Özlem 15 yaşındaydı. Hüsnü 15 yaşındaydı. Esma 16 yaşındaydı. Fatma 17 yaşındaydı. Nişanlıydı. 5 kardeştiler. Babaları Ramazan dedenin ev borcu vardı. Nişanlı Fatma'nın düğünü vardı, para lazımdı. Ya minibüsteki diğer gencecik fidanlar? Selma Alp 14 yaşındaydı, Sabriye Koç 15 yaşındaydı, Halime Yılmaz 15 yaşındaydı, Emine Yılmaz 16 yaşındaydı, Mustafa 13, Hacı ve Abu Zer 15, Mehmet 17'sindeydi. Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında 23 fındık işçisi öldü diye haber geçti ajanslar. Sorumlu olarak kazada ölen şoför gösterildi. Tarih 18 Ağustos 2007. Şanlıurfa'daki trafik kazasında kamyonete dolduran tarım işçisi 40 kişiden çoğunluğu kadın ve çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Suçu yaşamını kaybeden şoföre attılar. Bu yazdıklarım 2007'deki sadece 3 acı olay. Tarih 12 Nisan 2008. Günlüğü 15 ile 25 lira arasında değişen ücretlerle ekmek parası kazanmak için kamyona doldurulup Şanlıurfa'dan yola çıkarılan mevsimlik işçiler Afyon'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Bilanço 9 ölü 35 yaralı. Tarih 27 Ocak 2011. Mardin Mazıdağ'dan Ankara Beypazarı'na gelen tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 11 kişi yaşamını kaybetti. Gencecik, Nurullah, Hamdullah, Yahya, Hüseyin ve Kezban Eyebe kardeşti. 17 yaşındaki Neşe ikinci 3 aylık hamileydi. Cemile ikinci 16'sında, Memduh ikinci 14'ündeydi. Yazmakla bitmez. Her yıla bir acı örnek verip toparlayayım. Tarih 21 Temmuz 2012. Ağrı'ya dönen tarım işçilerini taşıyan minibüs lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptı. 13 kişi öldü, 10'u yaralandı. Aynı gün yine tarım işçileri, yine minibüsün lastiğinin patlaması sonucu Kırıkkale'de 6 kişi öldü. Melike Kılıç 1 yaşındaydı, İbrahim Halil Kılıç 3 yaşındaydı, Musa Diler 4 yaşındaydı. Tarih 13 Mayıs 2013, tarladan evlerine dönen çoğunluğu kadın tarım işçilerini taşıyan minibüs, Adım Yaman Gölbaşı'ndaki Çakal Köprüsü'nden düştü. 10 kadın tarım işçisi öldü, 13 kişi yaralandı. Tarih 31 Ekim 2014, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 17 işçi öldü, 28 kişi de yaralandı. 2013'te 433 kişi yollarda öldü. 2016'da 442 işçi yollarda öldü. Bu cinayetlerin nedir sebebi? ABD, AB dayatmaları değil mi? Turgut Özal'dan Tayyip Erdoğan'a uzanan boyun eğen ekonomik politikalar değil mi? Resmi verilere göre Türkiye'de 15 yaş üzeri mevsimlik gezici çalışan işçi sayısı 485 bini aşıyor. Ailelerle birlikte değerlendirildiğinde her yıl 1 milyon civarında nüfus tarımda iller arasında gezici şekilde çalışıyor. Acı olan bu rakamın çok büyük bir kısmı kayıt dışı, iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamından uzak. Sadece bu mu? Barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve altyapı gibi olanaklardan yoksun durumda olan mevsimlik gezici tarım işçilerinin sağlıklı suya erişim hakları dahi sınırlı. Ölüm sadece endüstriyel kimyasal gıdalar ile olmuyor. Ölümcül gerçekler hep saklanıyor, bilmelisiniz. ABD ve AB ülkelerindeki küresel şirketlerin finansal ablukayla, dünya borsa fiyatı numaralarıyla bizim gibi tarım ülkelerini nasıl çökerttiğini bilmelisiniz. Köylüyü, besiyi yok etmek için gümrük duvarlarıyla nasıl oynandığını, çayır meraların nasıl yok edildiğini, süt tozu ithalatıyla anaç sığırların kesilmesini, koyun ve keçi sayısının neredeyse yarı yarıya düşmesini, et balık kurumunun nasıl yok edildiğini bilmelisiniz. Türkiye'nin neden bir türlü Anadolu'ya özgü etçi sığır ırkı yetiştirilmesine geçemediğini, süt sığırcılığında zarar ettirilen yetiştiricilerin neden damızlık ineklerini mezbahaya götürüp kestirmek zorunda kaldıklarını bilmelisiniz. Dışa bağımlı neoliberal politikalardan vazgeçmenin, Türkiye çıkarlarına yönelik ulusal tarım politikalarını acilen devreye sokmanın şart olduğunu bilmelisiniz. Ne yazık ki AKP döneminde milli eğitim politikalarının kaç kez değiştirildiği bilinir de tarım hayvancılık politikalarının kaç kez değiştiğini kimse merak etmez. Küçücük Hollanda'nın 77 milyar dolar, Almanya'nın 67 milyar dolar tarım ürünleri ihracatı varken Türkiye'yi kimlerin açık pazar haline getirdiği gündeme bile getirilmez. Ülkemizdeki her 4 kişiden birini oluşturan tarım kesimi yoksulluk girdabındayken sadece ithal et ve hayvana milyar dolarlar ödediğimizi kimse neden hesap etmez? Bu paraların ne kadarı küresel şirketlerin, ne kadarı Türkiye'deki kompradorların ve ne kadarı politikayı para kazanma aracı yapanların cebine girmektedir? Niye kimse sormaz? AKP'ye neden hala oy verilir? Yetmez, etnik köken nedeniyle mevsimlik tarım işçileri silahla da öldürülür. Meselenin özünü hiç anlamazlar. Yoksul yoksulu öldürüp durur. Nereye kadar? Türkiye'de 2015 yılında 1.289.320 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut kredisi kullanan kişi sayısı 2009'da 800 bin iken 2015 sonunda 2.100.000'e ulaştı. Oysa dünyada kişi başı milli gelir arttıkça konut talebi azalıyor. Örneğin Hindistan'da kişi başı yıllık gelir 3340 dolar iken ev sahipliği %87. Almanya'da kişi başı yıllık gelir 44.550 dolar iken ev sahipliği %52. Türkiye konut sahipliği oranında Avrupa'da birinci sırada. Konut sahipliği oranı %68 seviyesinde hesaplanan Türkiye, İngiltere, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre gibi ülkeleri geride bıraktı. Ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve Japonya'yı bile geçti. Peki, Türkiye zar zor elde ettiği sınırlı yatırım kaynağını neden betona, konuta gömüyor? Girişimciler kendilerini neden bir tek inşaat sektöründe güvende hissediyor? AKP, Erdoğan iktisat politikalarının bu yatırım seçiminde katkısı nedir? Mülkiyet belgesi tapu nasıl kutsallık mertebesine ulaştırıldı? Soruları çoğaltabiliriz. Yeni bir tüketici ahlakı oluşturuldu. Evin var saygınsın, araban var saygınsın, kredi kartın var saygınsın, cep telefonunun markası kadar saygınsın. Tüketim marka çılgınlığı Müslümanları da derinden etkiledi. Mücahit müteahhit olurken tek lokma tek hırka anlayışı lüks yaşama dönüştü. Bir dönem hep karşı çıktıkları modern hayat artık pazarladıklarıydı. Tek istekleri vardı para kazanmak. Bu nedenle dillerinden düşürmedikleri inşaat ya Resulullah oldu. Sürekli tarım alanlarını yok edip rant alanları açan spekülatif konut sektörünün simgesi TOKİ Kâbeleriydi artık. Havuzlu sitelerden daire almak için kültürel değerlerini askıya aldılar. Sadece yeşile düşmanlık etmediler. Dillerinden düşürmedikleri Osmanlı'ya en büyük kötülüğü yaptılar. Osmanlı mimari geleneğini yok ettiler. Geleneksel Osmanlı Türk evlerini yıkıp talan ettiler. Ucube binalar dikerek tüm şehirleri, semtleri birbirine benzettiler. Neymiş öğrencinin Osmanlı mezar taşını okuması gerekiyormuş. Okullara Osmanlıca dersi koydular. Güzel. Peki öğrenci Osmanlı'nın ahşap binalarını, mimarisini nerede görecek? Avrupa'dan farklı ahşap karkası olan hımış türünü nasıl öğrenecek? Dolma direği nedir, gidip görebilecek mi? Hepsini biçtiler. Onlar için ahşap ev köhne yapılardı. Kentsel dönüşüm rantçılığı ile tarihi mimariyi yok ettiler. Mahalle kültürünü betonlara gömerek toplumsal değerleri çürüttüler. İnsan kimliğini salt tüketime göre biçimlendirdiler. Bu sebeple Türk tarımının katili olmaları hiç şaşırtıcı değil. 30. ayrımın sonu. Sayfa 256.